Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili, kanıtı nedir? Şimdi Allahü Teala Bakara Suresi'nin 23. ayetinde şöyle diyor: "Kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina." Kulumuza indirdiğimizden eğer herhangi bir şüphe içerisindeyseniz, olabilir. O zaman bu şüphenizi nasıl gidereceksiniz? Fe'tu bi suretin min misli. Hadi bakalım bunun dengi bir sure getirin. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Fatiha suresinin ya da yani küçük sure, büyük sure ayrımı olmaksızın hangi sure olursa olsun onun dengi bir sure getirin. Eğer siz getirebiliyorsanız bu bir insan sözü olur. Siz çok iyi biliyorsunuz, çevrenizde yapmış olduğunuz gözlemlerle çok çok iyi biliyorsunuz ki yeryüzünde hiç kimse Allah'ın yarattığı hiçbir şeyin aynısını yapamaz. Benzerini yapabilir ama aynısını yapamaz. Yani mislini yapamaz. Tümüyle aynısı olanı yapamaz. Peki sadece siz değil, ved'u şühedâekum min dûnillah. Yani Allah'ın dûnundan sizin şahitlerinizi de çağır. Ne demek yani? Allah'ın dûnundan onu şöyle düşünebiliriz. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi çağırına denir. Şahit kelimesi çok önemlidir. Yani bir şeyi gözüyle görmüş gibi bilen, yani bu konunun uzmanı olan kişileri de çağırın da denebilir. Biz de siz Allah ile aranıza bir takım aracılar koyuyorsunuz. Onların sizi sürekli gözlediğini, sizinle ilişkilerini devam ettiğini söylüyorsunuz. Sıkıştığınız zaman sizin yanınıza geleceğini söylüyorsunuz. Onları çağırın. Çok üst seviyede bildiğiniz kişileri kimi çağırıyorsanız çağırın diyebiliriz belki sonuç olarak. İn kuntum sadikin, eğer iddianızda haklıysanız bunu yaparsınız. Getirin. Muhammed de sizin gibi bir insandır. Eğer onun söylediği sözse bu, siz onun daha güzelini, daha iyisini, hatta aynısını söyleyebilirsiniz. Feillem tef'alu, yapamazsanız ki velen tef'alu, asla yapamayacaksınız. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın yapamayacaksınız. O zaman fettegun narelleti ve kuduhen nasu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taş olan o ateşe karşı kendinizi koruyun bakalım. U'iddet lil kafirin, o kafirler için hazırlanmıştır. Yani siz bu araştırmada çok net olarak görürsünüz ki bu insan sözü olamaz. Ona rağmen hala yanlışlarda devam ediyorsanız çok iyi bilirsiniz ki ben yanlış yapıyorum. Ben gerçekten üstünü örtüyorum. O zaman bunun cezasını da kesinlikle görürsünüz. Şimdi Allahü Teala bunu bulamayacaksınız derken, yani bütün uzmanları da çağırın derken her insana buradan hitap etmiş oluyor. Yani her insanın kendisi de bu konuda bir kanaate sahip olabilir. Bir ekip çalışması da olabilir. Tamam, buyurun. Bütün dünya toplaşsın bakalım. Bunun bir benzerini yapabiliyor mu? Yani bugün her insan bilir ki işte Ali İmran Araf suresi 172. ayette ve devamı ayette her insan doğduğu günden itibaren çevresini gözlemler. İnsan dünyaya geldiği zaman hiçbir bilgisi olmaz. Herhangi bir bilgisi olmadan dünyaya gelir. Öncesi yok. Ama bütün bilgileri öğrenebilecek, kavrayabilecek bir kapasitedir. Kapasitededir. Dünyaya bilgili olarak gelen tek kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeydir, İsa Aleyhisselam'dır. Allah ona annesinin rahmindeyken Tevrat'ı, İncil'i, kitabı ve hikmeti öğretmiştir. O da doğduğu gün bunları çevresindekilere anlatmıştır. Ama onun dışındaki insanlarda herhangi bir bilgi olmaz. yakhrucukum fi min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'e. Hangi ayet?
Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum.
Ahrecekum. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum.
La ta'lemune.
Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. La ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı.
Ve cealeleküm sem'a vel ebsara vel.
Ama hiçbir şey bilmiyordunuz ama ve cealeleküm sem'a, size dinleme özelliği verdi. Bakın yeni doğan çocuklara bakın, sizi dikkatle dinlediklerini görürsünüz. Vel absare, basiret özelliği verdi. Şunu görür, arka planını görür. Bakarsınız ki çocuklar çevresini sürekli kontrol ediyorlar, gözlemliyorlar. Yani hem dinliyorlar, hem gözlemliyorlar. Başka?
Vel efide.
Bir de gönüller verdi. O gönülleriyle de kararlara varıyorlar. Bakıyorsunuz doğduğu günden itibaren hangi sureden de o?
Nahl 78.
Nahl suresi 16. sure 78. ayet. O zaman diyor, yani doğuyor, doğduğu günden itibaren çevresini okuyor. Bütün anne babalar bunu bilir. Yani bunu takip eder, çevresini okur. Bir müddet sonra bakarsınız ki çocuklar size Allah ile ilgili sorular sormaya başlamışlar. Çünkü öyle bir noktaya gelir ki ya bütün bunları bir yaratan birisi olmalı. Yani adına Allah dersiniz, başka bir şey dersiniz önemli değil ama bir yaratıcı var. Bunların bir sahibi var. Benim de bir sahibim var. Sorguluyor. Onun için mesela bakarsınız ki çocuk sorar. İşte baba, dede, anne, amca, işte Allah ne kadar büyüklükte, şu kadar büyük mü, bu kadar büyük mü? Araştırıyor. O kendi araştırmasıyla, annesinin babasının öğretmesiyle değil, kendi araştırmasıyla buluğ çağına varmadan kesin bir karara varır. İşte buluğ sırasında da Allah-u Teala şey yapıyor, Araf suresinin 172. ayetinde, yani Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir Araf, şöyle diyor: diyor ki ve iz akhadha rabbuke min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum. Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini aldığı zaman, arka taraflarından zürriyetlerini aldığı zaman, zahır arka taraf demek. Şimdi arka taraf dediğimiz zaman bu arka tarafın ne olduğunu da Allah Tarık suresinde anlatıyor. Min beynis su yahucu min beynis sulbi ve teraib diyor. Sulb ile teraib arasında, mesela şimdi arka tarafta leğen kemikleri vardır insanın. Bir de yukarıdan aşağıya gelen bir kuyruk sokumu kemiği var. Kuyruk sokumu kemiğine sulb diyor Allah. O leğen kemikleri de teraibdir. Leğen kemikler o ikisinin arasından çıkıyor. O ikisinin arasından ne çıkar? İşte o çıkan şey erkeğin spermi, kadının yumurtası. Oradan çıkmaya başladığı an kişi erginlik çağına ulaşmış olur, buluğa ermiş olur. Yani arka taraftan çocuk çıkmaz. Hadi çocuk çıktı deseniz sadece kadın için geçerlidir, erkek için geçerli değildir. Dolayısıyla burada diyor ki Allah, ve izâ kadâ rabbuke min benî âdem, benî âdem derken Adem oğulları kadınıyla erkeğiyle hepsi dahil. Min zuhurihim zürriyetehum, arka taraflarından soylarını, soy arkadan çıkmaz ama soya sebep olan şey çıkar. Meni ve yumurta çıkar. Yani leğen kemiği, leğen kemikleri ile kuyruk sokumu kemiği arasından, ki orası insanın, kadın olsun erkek olsun, işte yumurtanın ve spermin çıkmış olduğu yerdir. İşte onu çıkarmaya başladığı an, yani kişi buluğa erdiği an, O an kesin karara varmış olur. Zaten sorumluluk da ondan sonra başlar. O zaman nedir diyor Allah-u Teala? Elessü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye der. Bunu herkes kendi içinde hisseder. Yani sanki Allah-u Teala karşımızda bizimle konuşuyor, bunu soruyor. Galibela her bir sebettir. Gerçekten sen Rabbimsin. Peki bunu söyledikten sonra şehit nedir? Ne demek şehit ne? Biz buna şahit olduk. Yani o kadar çok gözlem yaptık ki çevremizde. Yani. Evet çok farklı şeyler ama muhteşem bir bütünlük var. İki yaratıcı tarafından olması mümkün değil. O kadar işte çocukluktan bu çağa kadar yaptığımız gözlem. Onun için bu gözlem dünyanın her yerinde herkesin kendisi tarafından yapılır. Zihninin boş olduğu, zihninin yanlış şeylerle dolu olmadığı bir dönemde yapar. Çocuk ilk doğduğu andan buluğ çağına kadar yapar. Ondan sonra kesin olarak bir kanaate varır. Onun için şöyle çevrenize dikkat edin. Yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Ama insanoğlu muhalif yapıda yaratıldığı için insanlar ilk muhalefeti Allah'a karşı yaparlar. Bu defa Allah'a akıl öğretmeye kalkarlar. Allah niye bana şunu yapsın, niye böyle yapsın? Güzel. O zaman sen akıllı bir insansın. Bak çevreni gözetledin. Allah'ın varlığına ve birliğine inandın. Neyle inandın? Gözetlediğin şeylerle. Peki Allah'ın indirdiği ayetler Allah'ın ayetleridir diyebilmen için elinde bir delil olması lazım. Onun için Allahü Teala Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyledir. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. İnsanlara ayetlerimizi çevrelerinde yanımızda bulunan her şeyde Allah'ın ayetleri. Ve fi enfusihim kendi vücutlarında vücudumuza bakıyoruz. Bir tane hücremiz, parmağımızın izi, yüzümüzün şekli ikinci bir şeyde yok. Öyle Allah öyle bir şey yaratıyor ki şimdi mesela bakın şu telefonu alıyorum. Eğer benim yüzüme doğru döndürüyorum. Benim yüzümü görüyorsa açılıyor. Görmüyorsa açılmıyor. Bu ne demek? Demek ki benim bu yüzümün görüntüsü bile hiçbir yerde yok. Ama dışarıya bakarsanız sanki varmış gibi gelir. İşte parmak iziyle mesela birçok yerde parmak iziyle imza attırırlar. Çünkü o parmak izi ikinci bir insanda yok yeryüzünde. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. Peki bütün bunları kim yapabilir? Allah'tan başkası yapabilir mi?
Sizin adınızı sizin dışınızda normal el yazısıyla milyonlarca insan yazsa sizin yazınızın hangisi olduğunu yine buluyorlar. Çünkü elinizin her hareketi bile size has bir şey.
Buyurun işte.
İmza denilen şey o yani. Aslı o.
Evet. O imza o. Çünkü o imzayı başkası atamıyor.
Kişi kendi ismini sadece kendine özel yazıyor. Başka hiç kimse o kişinin yazdığı gibi el yazısıyla ismini yazamıyor.
Sen şu anda konuşuyorsun. Senin bu konuşma şeklin, sesin tonu, titreşimler, yeryüzünde ikinci bir adam da var mı?
Bunu ancak Allah yapabilir. Işte.
Ancak Allah yapabilir. Ondan dolayı sen bana telefon açtığın zaman buyur Fatih Hoca diyorum. Ama hiç kendini hiç tanıtmıyorsun ki. Niye? Bak, niye öyle? Bak senin sesin öyle olduğu gibi benim kulağıma da Allah öyle bir yapı oluşturmuş ki ben bu kulakla seni tanıyabiliyorum. Sadece gözümle değil. Tamam mı? Şimdi o zaman ne diyor Allah bu Fussilet suresi 53. ayetinde? Çevrelerinde ve kendi vücutlarındaki ayetleri göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum kendileri için net bir şekilde ortaya çıksın. Ennehu Allah'ın kitabı el hakku tümüyle gerçektir. Ne olmuş oluyor bakın. Ben şimdi bir adama yakaladım. Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnanacaksın. Tamam güzel anlattın da karşı tarafta kendisi kendi kanaati olması lazım. Çünkü o eşhedü diyecek. Ben şahidim diyecek. Benden duyduğu sözde şahidim diyebilir mi? Yok efendim işte ne diyorlar bu şeyde? Şu kadar alim tarafından şu kadar şeyle bir şey söylüyorlar. Ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim'in güvenilirliği.
Elimizdeki kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili Hazreti Muhammed'e bu vahiy indi. Hazreti Muhammed yalan söylemezdi. Biz ona güveniyoruz. Şimdi güven güvenle iman yani bir kişiye güvenle insan iman eder mi? O ayrı. Diyelim ki öyle. Sonra Hazreti Muhammed'in el yazısıyla yazdığı bir şey var mı? Yok.
Hayır, olsa bile ben
olsa bile
ki.
Zaten onun dönemindeki çağdaşlar ona güvenilir bir kişi olmasına rağmen inanmamışlar.
Ne oldu? O zaman onlar inansalardı.
Sonra bize o dönemden günümüze kadar yalan söylediği hiç görülmemiş güvenilir topluluk birbirinden zincirleme bize kadar bu kitabı ulaştırdılar. Dolayısıyla biz bu güvene binaen bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna iman ediyoruz diyor.
Böyle bir şey, böyle bir saçmalık olur mu?
Sizin biraz önce söylediğiniz örnek çok önemli. Hazreti Muhammed'in bizzat kendi el yazısıyla yazmış olduğu nüsha olsa ve bugün bütün dünya evet bu nüsha ona aittir diyerek belgelese, bu kitap yine Allah'ın kitabı olduğunun delili olur mu?
Asla, asla olamaz. Öyle bir şey olmalı ki onu ben kendim bunu kavrayabilmeliyim yani. Ben kendim sıradan kendim kavrayabilmeliyim. Ben kavrayamıyorsam nasıl sorumlu olacağım? Sen diyorsun işte şu bu bir takım gevezelikler yapıyor. Kusura bakmayın. Biz ona bakamayız. Benim kendim kavramam lazım. Şimdi mesela Allahü Teala işte tabiattaki bak ayet diyordu. Allah yarattığı her şeye tek tek ayet diyor. İndirdiğine de ayet diyor. Evet. İkisi arasında tam bir uyum olduğunu evet. gösteriyor. Peki dinini nasıl tanımlıyor? Bakın şeyde Rum suresinin 30. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu din ne? Bu din ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bu din ne? Fıtratallah. Allah'ın fıtratına çevir diyor. Ne demek fıtrat? Allah'ın fıtratı? Tabiata yerleştirdiği oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Ah, din o mu gerçekten? Peki hemen arkasından ne diyor? Elleti fatarannâse aleyha. İnsanı da ona göre yaratmıştır. Yani benim yaratılışımda geçerli kanun ve kurallar, tabiatın yaratılışında geçerli kanun ve kurallar, bu bizim dinimiz mi oluyor? Öyle mi? Biz o kanun ve kurallara aykırı yaşadığımız zaman bu dinden çıkmış oluyoruz. Kanun ve kurallara uygun bir şekilde yaşadığımız zaman demek ki bu düne giriyoruz. Ne olacak şimdi? O zaman Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler arasındaki bir bütünlük, Allah'ın yarattığı ayetlerdeki kanun ve kurallarla din arasındaki kanun kurallarda da bir bütünlük olmasını gerektiriyor ve Allah böyle olduğunda bize anlatıyor.
Buna rağmen bugün dinin ayrı, bilimin ayrı olduğunu sadece kendisini dinsiz kabul eden kafirler değil, Müslüman din adamları da söylüyor. Yani diyorlar ki din dediğimiz şey inanırsın ya da inanmazsın. Bunu bilimsel bir ortamda değerlendiremeyiz. Bu bir inanç meselesi, bir gönül meselesi. İkisini ayrı şeyde değerlendiriyorlar. Ve siz hep temas ediyorsunuz. Dini ilimleri, ilahiyatları, imam hatipleri, şunları bunları sosyal bilimler bünyesinin altında konumlandırıyorlar ki bu bilimsel bir şey değildir. Topluma, örfe, adete, coğrafyaya, şuna, buna göre değişebilen bir toplumsal vakadır diyerek oraya konumlandırıyorlar ve herkes de buna razı şu.
Çünkü en tepede olması evet. gerekiyor. Evet. Gereken şeyi en alta evet. indirmiş oluyorlar. Hiçbir işe yaramamış oluyor. Bu şundan kaynaklanıyor. Bak mesela tabiattaki her şey eğer insan müdahalesi olmasa tabiat her şeyle mükemmel bir şekilde devam eder. Tabiatı bozan tek varlık insan değil mi? Zahar el-fesadü fil-barri vel-bahri bima kesebet yedin nas diyor. Karada ve denizdeki bozukluklar insanların elleriyle yaptığıyla oluştu. Yoksa tabiatta insandan başka tabiatı bozacak bir varlık yok. Şimdi Allah'ın indirdiği, yarattığı ayetleri bozan insanlar Allah'ın indirdiği ayetleri niye bozmasınlar? Çünkü imtihandan geçirildiği için Allah muhalif bir yapıda yaratmış insanı, ilk muhalefeti Allah'a karşı yapıyorlar. İşte Adem Aleyhisselam'ın ilk muhalefeti Allah'a karşı oldu. Allah şu ağaçtan yemeyin dedi Adem ve Havva'ya, yediler. İblis'in de ilk muhalefeti Allah'a karşı oldu. Adem'e secdeye saygı göster dedi, göstermedi. İblis muhalefetinde devam etti, kafir oldu. Adem yanlış yaptım dedi. O da günahında bağışlanmasını istedi. Arkasından Allah onu nebi yaptı. Dolayısıyla şimdi burada bu bütünlük son derece önemli. Bir de şunu söylüyor Allah. La tebdileni halkilla. Allah'ın yarattığın yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Yani siz şurada bir kuru yaprak çiğneyip geçtiğiniz kuru bir yaprağı yapacak bir fabrika bütün dünyada kuramazsınız. Mümkün değil. Bütün dünya toplaşsın, bütün her şey. bu şey yapamazsınız. Yani çünkü ondaki özellikler saymakla bitmez. Evet,
geçen birisi bir örnek veriyor hocam. Diyor ki son teknolojiyle donatılmış bir uçak düşünün. Uçakta yolculuk yapıyorsunuz. Uçakta her şey var. Bütün teknolojik aletler var. Uçağın bizzat kendisi teknoloji harikası, içerisinde bilgisayarlar, insanların ellerinde cep telefonları, şunlar bunlar. Ama diyor bunların içerisinde ayet olan şey sadece hostesin size ikram ettiği tabaktaki bir maydanoz yaprağıdır. Onun dışındaki her şeyin daha iyisi yapılabilir ama o yaprağı kimse yapamaz.
O yaprağı çok doğru söylemiş. Yani. O yaprağı hiç kimse yapamaz.
Ayet olan şey tek o.
O kadar. İnsanın yapabileceği başka bir şey, Allah'ın yaptığı başka bir şeydir. Ama bu öyle bir şey ki bunu herkes anlar ve kavrar. Onu anlayıp kavradıktan sonra tabii buyurun beyler. Bu Allah'ın ayetleri mi? Tamam. Bunun Allah'ın ayeti olduğunu sen kendin anlaman lazım. Benim anlayabilmem için mesela bir Türk'e Kur'an'ın Allah'ın ayeti olduğunu anla dediğimiz zaman hadi bakalım şu Fatiha suresini Arapça bir oku, şu makamla oku dediğimiz zaman anlar mı? Hiçbir şey anlamaz. Kendi dilinle oku diyeceksin. Niye Allah-u Teala ne dedi? İbrahim suresinin 4. ayetinde ne dedi? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Her Resulü kendi kavminin diliyle göndeririz. Zaten Resul, Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Sürekli tekrarlıyoruz. Arap dili açısından Resul, Risale, yani o elçinin getirdiği belgedir. O belgeyi getirene de Resul derler Araplar. Dolayısıyla işte bu Muhammed Aleyhisselam bunu getirdiği için Resul olmuştur. Ama esas Resul budur. Bir Resul elimizde, Resul hiçbir yere gitmiş değildir. Resul devam ediyor. Öyleyse bu Resulü kendi dilimizle anlamaya çalıştığımız zaman bunu bir insan söyler mi? Bir Fransızca söyleyeceksek Fransız diliyle, İngilizce İngilizce, Arapsa Arap. Zaten Arap diliyle mi onda problem yok. Çinli ise Çin. Kendi diliyle o zaman Müslümanların en büyük görevlerinden bir tanesi bu kitabı başka dillerde o dilleri konuşan insanlara ulaştırmak ve onların bunu anlamaları için elinden geleni yapmak olur. Yani ama onun yerine siz Kur'an'dan anlamazsınız, bizim dediğimiz yapacaksınız diyerek yeni bir din oluşturulmuş. O dine de kimse inanmak istemiyor. İnanmak istemeyen herkese de kafir deniyor. Bakın bir kusura bakma kafir o mu sen misin diye soru sormak lazım yani. Çünkü Allah-u Teala her açıklamayı, her şeyi, yani Allah'ın Kur'an'da söyledikleri bir kenara. Yani şimdi burada şunu da anlatalım. Bu Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Türkiye'de özel bir uçakla o eski Sovyetler, Sovyet devletlerini gezmeye gitmiştik. Tabii böyle bize davet etmişlerdi yani çok üst seviyede kişiler. Şeydeyiz. Kazakistan'dayız. Ben akşam otele geldim. Baktım şeyden birkaç iş adamı koşa koşa geldiler. İzmirli iş adamları. Hocam ya gelsene sabahtan beri burada bir genç var. Bir türlü ikna edemiyoruz. Gittim baktım. Hayırdır nedir? Dedi ki ben dedi Türk asıllı Almanım. O ne demek dedim. Dedi ki işte annem babam Türk ben de Almanya'da doğdum büyüdüm falan. Problem ne? İşte ben anaokuluna gittim. İşte biz Müslümanız falan diyorlardı. Benim de sonra baktım ki bazı arkadaşlar namaz kılıyor. Biraz zaman geçtikten sonra bazı arkadaşlar Kur'an okuyor. İşte bazı arkadaşlar işte oruç diyor, bir şeyler diyor. Yani ilkokul falan o seviyelere geldiğim zaman ben Müslüman değilim dedim. Hepsi sinirlendi. Bir de Türklük şeyi de orada şey yapmış. Ne demek sen Müslüman değilsin? Falan. Ya değilim kardeşim. Sizin bu dediklerinizin hiçbirisi bizim evde yok. Yani annesinin, babasının, ailesinin hiç böyle bir şey ben görmedim. Duymadım da. Bu defa diyor illa işte bu da Yahudiler geldi. Yahudi o Hristiyan arkadaşlar. Hristiyan o. Ben de dedim ki ya biraz büyür, para kazanırsam şu dinlerin merkezlerini hepsini dolaşacağım. İşte dolaşmış o günde, her tarafı dolaşmış, o günde şey Tibet'ten gelmiş Kazakistan'a. Buradan da Mekke'ye gideceğim dedi. Yani hepsiyle dolaşmış. bakacağım bu dinlerin hangisi Hindistan'a gitmiş her tarafı, bu dinlerin hangisi doğruysa ona uyacağım. Dedim ki sen Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor musun? O zaten elde bir. Ona inanmayan kimseyi görmedim ki. Hindistan'a gittim, bir sürü aracı tanrıları var ama hepsinde Allah konusunda en küçük şüphesi yok. İşte şimdi Budistlerin durumuna gördüm. Onlar da aynı falan. Peki dedim. Biliyor musun Muhammed Allah'ın elçisidir. Onu siz söylüyorsun. Ben nereden bileceğim dedim. Ne kadar güzel bir soru değil mi? İşte dedim ben senden bu soruyu almak için bu soruyu şey yaptım. Peki ben de Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunun delili var, belgesi var, haberin var mı dedim. Nasıl oluyor ya? Ben hiç duymamıştım dedi. Hemen odaya arkadaşıma dedim çık odadan Kur'an-ı Kerim'in mealini al gel. Getirdi. Açtım şu Fatiha suresinin mealini. Şurayı bir oku bakayım dedim. Bak bakayım. Bir insan eğer bunu yazabilir diyorsa bunu Allah'ın kitabı olarak asla kabul etme. İyi düşün. Yazamaz diyorsan o zaman bunu getiren Allah'ın elçisi olur. Başka bir şey olmaz. Elçi çünkü kendi sözünü söyleyen elçi denmez. Verdim. Yarım saatten fazla şey yaptı. O şeyin üzerinde durdu. Aman yarabbim. Böyle bir bakıyor. Böyle bir heyecanlanıyor, şey yapıyor. Sonra biz de sabah erkenden bir başka ülkeye gidecektik. Kırgızistan mıydı yoksa neresiydi? Neyse şimdi hatırlamıyorum. Hepsini dolaştık. Hemen oradan ayrılmak zorunda kaldım ama Kur'an ona vermedim. Odaya çıktım. Biraz sonra baktım kapıyı vurdu. Çok özür dilerim dedi. Rahatsız ediyorum. Sabahleyin erkenden gideceksiniz ama ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Biraz size sorular sorabilir miyim dedi. Sordu. Ya çok özür dilerim. O kitabı bana verebilir misiniz dedi. Ben böyle bir kitap görmedim. Bakın. Ne yaptı orada? Kanaate hasıl oldu değil mi? Bu Allah'ın kitabı. Aynı şeyi doktora yapmak için Washington DC Üniversitesi'nden gelen, yani Amerika'dan Washington Üniversitesi'nden gelen bir hanıma da şey yapmıştım. Dedim Allah bana sorar. Verdim dedim şurayı bir okur musun? Yanına da bir tane kaset şey koydum. O eski şeyler vardı. Hani sesini alacak şeyler. Ya benim İngilizcem zayıf dedim. Sen böyle oku da. Ama anladı ne demek istediğimi. Çünkü çok zeki bir hanımdı. Aldı. Fatiha suresini okudu. Ben böyle bir şey... Önce şey yaptı, şöyle yaptı. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Oraya kadar şöyle dedi. Anneannem kiliseye gider gelir bunları bana söylerdi. Ama yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz de gelince en az yarım saat orada kaldı. Çünkü bunlar İsa'ya da kulluk ettiriliyor ya. Kutsal ruh bir sürü şeyler arası. Ondan sonra o çok bayağı uzun bir süresi yaptı. Ondan sonra şok oldu falan. Yani onda bunun etkisi, bak mesela şeydi, ben profesörlüğe başvururken acaba benimle ilgili bir yazı var mı diye bir baktım Amerika'da o hanım o kadar çok makale yazmış ki benimle ilgili. Ben de onu şeye vermiştim. Şimdi dolayısıyla yani bakın bunlar kendi bilgileriyle bunun doğruluğuna ulaşıyorlar. İnanır inanmaz ondan sonraki iş bizim işimiz değil. Evet şimdi de sen dinleyelim.
Evet, hocam okuduğunuz Bakara suresinin 23. ayetinin neredeyse aynı denilebilecek kadar benzer müteşabihleri Yunus 38 ve Hud 13. ayette de var. Burada da hep vurgu aynı. Yani şayet yapabiliyorsanız bütün güvendiğiniz adamları toplayın. Bir araya gelin. İşte 10 sure benzer bir 10 sure getirin veyahut işte bir sure getirin. Yapamazsınız. Ama yapamayacak olursanız da şunu kesinlikle bilin ki bunun bir bedeli vardır. Yani buna rağmen kafirlik etmenin bir bedeli vardır. Bunu ödeyeceksiniz. Tabii böylesi bir meydan okuma tıpkı şeye benziyor. Yani ortaya bir ateş yakıyorsunuz. Bu ateşin elinizi dokundurduğunuzda sizi yakmayacağını söyleyeniniz var mı aranızda? Ya söylüyorsanız hadi bir deneyin gibi bu kadar üst düzey bir şey meydan okuma. Yani çok açık seçik, hiç kimsenin güvenine, güvenilir olmasına veya işte bize ilk nüshaları ulaştırmasına gerek olmayan Hocamın biraz önce anlattığı gibi okuduğunda insanı çarpan, çünkü ayet, yani ayet bir benzerini Allah'ın dışında hiç kimsenin, hiç kimselerin oluşturamayacağı şeyden bahsediyoruz. İşte böylesi bir kitap. Dolayısıyla bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna bir kimsenin inanması için gayret gerekti. O gayreti en azından okuması lazım. Yoksa ben böyle söylediler, öyledir, şimdi bir şey söylemeyeyim, günaha da girmeyeyim şeklinde bir iman olmaz. Bunu daha önce kitapları iman konusunda konuştuk. Şimdi bununla paralel bir nokta var. O da şu. Muhammed Aleyhisselam'a ilk inen ayetleri hatırlayalım. Alak suresinin ilk ayetleri. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın okuyacağı bir kitap yok. Ona verilen orada bir fasükül yok, bir nüsha yok, şu yok, bu yok. Ama ilk inen ayetlerde oku emri var. Oku. Peki neyi okuyacak? Hemen devamında da diyor ki işte yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Ondan sonra insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Yani bizzat kişinin kendisine ve etrafına karşı bir bilinç oluşturma. Hocam biraz önce Araf suresinin 172 ve devamındaki ayetleri okurken dedi ki bütün insanlar ergenlikle birlikte zaten bu gerçekte karşı karşıyadır. Yani Allah yarattığı her insana kendi varlığını ve ona ortak koşulamayacağını şahitlik eder derecesinde bu tecrübeyi yaşatır. Ondan sonra insaniyet kafirliği tercih eder ki bunun faturasını öder veyahut o şekilde yoluna devam eder. İşte Muhammed Aleyhisselam'a, yani düşünün, Allah bir nebi seçiyor, o nebiye bundan sonra sana inecek ayetler, ayetleri anlaman, bunları kavraman, bunlardaki ciddiyeti şey yapabilmen için kendine bir bak, yaratılışına bir bak, etrafına bir bak. Tıpkı ergenlik çağına ulaştığında Allah'ın varlığı hususunda nasıl kesin bir kanaate vardıysan, bundan sonra inecek ayetlerin de Allah'tan olduğuna öyle kanaat getireceksin diyerek yaratılmış ayetler ile indirilmiş ayetler arasındaki irtibatın mutlaka kurulması gerektiğini bize gösteriyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla bütün müminler ellerindeki kitabın Allah'ın kitabı olduğunu kavrayabilmeleri için ve buna iman etmeleri için bir kere, İşte bugün tırnak içerisinde söylüyoruz, pozitif bilimler veya işte bilim dediğimiz şeyle içli dışlı olmaları gerekir. Hatta bunu yönlendiren insanlar olması gerekir. Müminler, Müslümanlar. Aksi takdirde tek kanatlı bir kuş gibi uçamayız. Uçamıyoruz da zaten. Sadece işte elimizde bir kitap var. Bunu işte anlamadan makamlı bir şekilde okuyoruz. Bunun kevni ayetlerle irtibatını kuramıyoruz. Birisi sorduğunda da ya sen bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu nereden biliyorsun dediğinde, ya işte öyle, şimdi yanlış bir şey söylersem günaha girerim, onun için bu konuda konuşmak istemiyorum dercesine bir tavır sergiliyoruz. Bu olmaz, bu kabullenilemez. Dolayısıyla mümin denilen kişi Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahide emredilen şey neyse onun gereğini yapan kişidir. Kendi yaratılışına bakacak, etrafına bakacak ve ona sunulan bu kitap Allah'ın kitabıdır denilen kitap ile kendi yaratılışı ve etrafındaki ayetlerle irtibatı kuracak ve en nihayetinde evet ben buna inanıyorum dediğinde kitaba inanmış olacak. Çünkü kitap ayetlerden oluşuyor ve bu yönüyle mucizedir. Başka hiç kimse böylesi bir kitap oluşturamaz. Şimdi bununla alakalı ben araştırmalarımda ilginç bir şeye denk gelmiştim. Yani bir metin mucize olabilir mi? Ya bunu zannediyoruz ki sadece hani biz düşünüyoruz. Hayır, bu düşünülmüş. 1800'lü yıllarda Alman ekolünden bir felsefeciler grubu çıkmış. Bunlara analitik filozoflar deniliyor. Bu adamlar şunu ortaya atmışlar. Demişler ki bugün konuştuğumuz dil, birbirimizle iletişim için konuştuğumuz mesela Almanca, İngilizce, Türkçe, Rusça neyse neyim, matematiksel bir örgüye sahip olabilir mi? Yani ne demek? Öyle bir dil oluşturulabilir mi? Kullandığımız kelimelerden hareketle bir dil oluşturalım ve bu dil matematik gibi hatasız olsun. Hiçbir yere çekilemesin. Hiçbir şekilde tahrif edilemesin. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın. Matematiksel doğruluk. Çünkü bilimde böyle bir şeye ihtiyaç var demişler. Yani nasıl matematikte bir takım semboller, rakamlar üzerinden hiç hataya yer olmadan bir dil oluşturuluyorsa, İnsanların konuştuğu dil üzerinden de böyle bir şey yapılabilir mi diye şey yapmışlar ve aşağı yukarı bir asır boyunca bunun üzerinde dünyanın pek çok yerindeki insanlar çalışmışlar. Yani doğal din, insanların konuştuğu dilin dışında ideal bir din, yani bilimsel bir dil oluşturulabilir mi? Ve en nihayetinde vardıkları şey şu oluyor, diyorlar ki insanlar insanların konuştuğu dil üzerinden matematiksel bir dil oluşturamazlar. Yani bir toplumda insanlar kendi iletişimleri için kullandığı kelimelerden hareketle sıfır hatalı matematiksel bir dil oluşturamazlar. Dolayısıyla bu projemizden vazgeçiyoruz demişler. Bunlara analitik filozoflar deniliyor. 1800'lü yıllarda Almanya'da başlıyor bu ekol. Tam da burada Allah-u Teala, hocam biraz önce İbrahim suresinin o 4. ayetine atıfta bulundu. Orada Allah-u Teala diyor ki, o toplumun konuştuğu dil üzerinden Allah bir kitap gönderiyor ve bu matematiksel doğrulukta sıfır hatalı bir kitap. Sıfır hatalı. Yani insanların oluşturulamaz, yapılamaz, insanların konuştuğu dil üzerinden sıfır hatalı bir metin, bir dil oluşturulamaz dediği şeyi Allah-u Teala 1400 yıl öncesinde hodri meydan diyor. Hadi yapın. Yapın böyle bir şey. Yapamazsınız. Bunu ancak ben yaparım. Yani sizin konuştuğunuz dille, kelimelerle hiçbir zaman, hani şeyde Kehf suresinin başında da gayre zi'ivecin, yani hiçbir şekilde hata olmayan bir kitap. İnsanlar hata bulamaz matematiksel doğrulukta. Neyle hata bulamaz? Hem kendi içerisinde hem de milyarlarca yaratılmış ayetle çelişmeyen bir kitap oluşturulamaz. Bir metin oluşturur. Ya bugün bütün bilim adamları bir araya gelseler, akademik 10 sayfalık bir makale yazsalar, bu makalenin bizzat kendi içerisinde de hatalar, çelişkiler olur. Hadi onu geçtik. Bir de kevni ayetler, yaratılmış ayetlerle hiçbir şekilde çelişmeyecek bir metin oluşturulamaz. Çünkü biz bunların künhüne vakıf olamayız ki.
Burada senin söylediğin şu ayet hatırlattı ki çok çok önemli, o dil konusunda yaptıkları çalışma. Ve o Allah'ın dinin fıtrat olduğunu tanımladığı surede, Rum suresinde diyor ki onun ayetlerindendir. Göklerin ve yerin yaratılması ve işte bu çevredeki ayetler. Evet. Bir de dillerinizin, evet, farklılığı, renklerinizin, evet, farklılığı. Hakikaten yani şeyde, yurt dışına ilk çıktığım zaman bakıyorum dıştan görüntüsüyle bu kesin Türk diyorum ve konuşuyorum, tamam. Valla bir daha bakıyoruz, aa diyorum bu doğudan, Erzurumlu galiba, konuşuyorum, tamam. Onu Türkiye'de pek, evet, anlayamıyorsunuz yani yurt dışına, evet, çıkmadan önce. Renklerinizin bak farklılığı, dillerinizin farklılığı diyor. Bu ne diyor burada? Bu işte o sen o iş üzerinde, evet, araştıranlar dedin ya, inne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Bunda bilenler için ayetler vardır. Herkes için değil. Bakın her birimizin rengi de farklıymış demek ki. Her birimizin rengi de farklı. Dillerin farklılığı, renklerin farklılığı, bunlar Allah'ın birer ayetidir. Gerçekten öyle muhteşem bir şey ki, yani bir gün Erzurum'a şey gelmişti. Birisi işte Fransızcayı çok üst seviyede bilen bir adam. Böyle birisi dünyada pek yok diye bir Türk. Geldi Fransız şeyini, gramerini anlatıyor. O zaman benim de Fransızcam çok iyiydi. Şimdi hep unuttum. Orada şey yaptım. Bir yerde müdahale ettim. Şurada yarım bıraktın. Bak devamı şöyle şöyledir dedim. Adam şok oldu. Ya sen bunları nerede biliyorsun? Bunu bilen hiç kimse yoktur dünyada. Ya dedim ben onu dedim Arapçadan anlatıyorum, size Fransızcadan anlatmıyorum ki. Bakın öyle bir ihtilaf, ama bir de bir şey var. Benzerlikler de var. Evet. Benzerlikler de var. Yani acayip bir şey var. Bir de sen az önce okuduğun İkra. Evet. Yani Resulullah'a, evet, ilk inen ayetler. Bir de ilk defa fark ettiğim bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii Bismillah'la beraber bu sure 6 ayet. Kur'an-ı Kerim'deki ikişerliler sistemine göre öyle olması gerekiyor. Burada Bismillah demiş, onun mesanisi, onun benzerini de hemen ilk ayete koymuş. İkra bismi rabbikellezi halak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan adıyla ikra oku, Bismi Rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Ondan sonra işte insanı nasıl yarattığını anlatıyor. İşte Allah-u Teala'nın ne kadar ikram sahibi olduğunu anlatıyor. Kalemle öğrettiğini anlatıyor. Ve o insana bilmediğini öğrettiğini anlatıyor. Kalemle öğretiyor, o insana bilmediğini. O insan kim? Allah-u Teala'nın kalemle öğrettiği ilk insan kim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a tüm göklerin ve yerin, belki yer katmanlarının da tüm bilgilerini öğretiyor Adem Aleyhisselam. O bilgileri yazıyla öğretiyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın dönemindeki bilim seviyesini hayal etme imkanımız yok. O bilim seviyesini ancak Sümerlerin kalıntılarını dikkatle incelersek birazcık ulaşabiliriz. Ama asıl yapmamız gereken Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin şu anda var olması lazım. O Adem Aleyhisselam'a Allah'ın yazıyla öğrettiği o kitabın en az bir nüshası ya da birkaç nüshasının da o geminin içinde olması lazım. Biz bunu bulduğumuz zaman bilimde inanılmaz noktalara varırız ve dikkatli çalışan kişiler eğer dikkatle çalışırlarsa Allah'ın yarattığı ayetlerin kanun ve kurallarını yazılı olarak belirlediği şeyi indirdiği ayetlerdir. Tüm bilime Kur'an'la ulaşırlar. O zaman inanılmaz gelişmeler, hayal edilemez ilmi gelişmeler yaşanır.
Hocam bir de bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili bağlamında bizzat kitabın kendisi ve bu kitabın yaratılmış ayetlerle olan irtibatı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bizim burada eşyanın dili dediğimiz meseleyle çok ilişkili var. Yani hakikaten de bugün bu canlıdır, şu cansızdır gibi bir takım böyle çala kalem tasnifler yapıyorlar ama Kur'an açısından bu tasniflerin de yeni baştan tekrar değerlendirilmesi gerekiyor.
Yani, ayette var bu.
Yani işte hocam dağların, taşların tepkilerinden bahsediyor, onların zikrinden bahsediyor. Oysa bize bugün işte şu canlı, şu cansız diyerek
akıllı akılsız
denilerek ilkokul seviyesindeki tasnifleri ilim diye insanlara yutturuyorlar. Müslümanlar da bunları matah bir şeye sanıp ya dinle şununla bununla boşverin de bilimsel şeye yönelelim diyerek onların kırıntılarıyla avunmaya çalışıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim insanın ağzından çıkan yanlış bir şeyin kainatta ne kadar nelere sebebiyet vereceğine dair o kadar ilgi çekici şeyler söylüyor ki hani bugün bizimkiler hemen atlıyorlar, kelebek etkisi falan diyorlar. İşte dünyanın herhangi bir yerinde bir hareket olsa doğru ya da yanlış bunun etkisi dünyadaki bütün her şeyde görülür. Ya o adama ihtiyacımız yok. Kur'an-ı Kerim zaten bunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim insanın ağzından çıkan yanlış bir kelimenin nelere sebebiyet verebileceğine dair öyle güzel bir örnek veriyor ki Meryem suresinin son ayetlerinde Allah çocuk edindi dediler diye göklerin ve yerin neredeyse bu söze tepkiden dolayı parçalanacağını söylüyor Allah-u Teala. Yani insanın ağzından bir kelime çıkıyor. Allah'ın yaratmış olduğu ayetler, yer, gök, onun içindekiler, dağlar, taşlar neredeyse parçalanacak. Ya bu lafta edilir mi denilecek diyecekler yani. O kadar her şey birbiriyle bağlantılı. Yine Firavun ordusu helak olduğunda Allah-u Teala gökler ağlamadı diyor. Gökler ağlamadı. Yani ne demek? Çok güzel oldu. Bunlar bunu zaten hak etmişlerdi. Demek yanlış bir şeyler yapıldığında, zulmedildiğinde de gökler ağlıyor. Yeryüzündekiler, bizim cansız varlık dediğimiz şeyler tepki gösteriyor. Şimdi bu kadar yaratılmış ayetlerle hayatımız çevrelenmiş, kuşatılmışken dini ayrı bir kenara bırakıp, bilimi ayrı bir kenara bırakıp bunları ayrı şeyler olarak düşünmek hakikaten Müslümanların tam bir akıl tutulmasını gösteriyor. Oysa işte bizim bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna dair kat'i kanaatimiz buradan geçiyor. Biz bu yolu tıkamışız. Yani laboratuvarlardan, şuralardan, buralardan geçiyor aslında. Yoksa birilerinin güvenilirliğinden değil. Ama biz onları başkalarına havale etmişiz. Kendimiz bir köşeye geçmişiz. Kendimiz de okumuyoruz yani. Makamla, şunla, bunla ağlıyoruz. Adam Talak suresinin ayetlerini okuyor. Ötede hacı amca ağlıyor. Ya neden ağlıyorsun hacı amca sen şimdi?
Musikisi mi?
Adam Talak suresini okuyor. Yani biliyor musun hangi sureyi okuduğunu? Neden, niçin ağlıyorsun şimdi? Dolayısıyla iş oraya varmış ya maalesef.
Kur'an'ı anlamamak esas olmuş. Halbuki her insan Kur'an'ı kendi diliyle okumak zorunda. Ve soruyorlar, meal okuyabilir miyim? Başka bir şey okuyamazsın ki. Sen kendi dilinde okuyacaksın kardeşim. Ne oluyor başkasının diliyle okumaya çalışıyorsun? Yani bunlar son derece yanlış şeyler. Bakın şeye, bu namaz vakitleriyle ilgili kutup bölgesine ilk gittiğimiz zaman yanımızda bir astronom arkadaşımız var. Şimdi orada ya boşuna geldik dedi. Yani şey, kışın gitmiştik. İşte güneşin aylarca doğmadığı bir zamanda. Ya burada hiç öyle bir şey olmaz. Gündüz mündüz. Ondan sonra şey yaptık, böyle Resulullah'ın da tarif ettiği, yani Kur'an-ı Kerim'e uygun bir şekilde işte şey, doğu taraftaki ışık batıya doğru, batıda da gözükmeye başlarsa güneş doğdu sayacaksın diye. Hakikaten baktık ki o doğu tarafta bir aydınlık oldu ve batıda da göz, ha işte bak güneş doğdu işte. Yani şimdi ondan sonra günün tüm özelliklerinin ortaya çıktığını görünce o arkadaşa dedim ki, sen dedim şimdi buna gece diyebilir misin? Baktı böyle, yo mümkün değil. Ama ne yapalım, biz güneş varsa gündüz, yoksa gece diyoruz. Ondan sonra bir de şeyin, mesela bakın Svalbard'a gittik. Aylarca güneşin doğmadığı yer. Orada da aynı şekilde çok net bir gözlem yaptık gündüzle alakalı. Ondan sonra güneşin hiç batmadığı zamanlarda gittik. Şimdi oranın halkı sürekli Allah'ın yarattığı ayetleri gözlemledikleri için onlar gece diyorlar. Ama nedir? Beyaz gece diyorlar. Aydınlıklı gece. Mesela işte burada herhalde birkaç kere anlatmıştım. Şeye gidiyoruz. Gözlem için bir yere gidiyoruz Tromso'da. Orada Tromso'nun halkı da hakikaten yani kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bize kucak açtılar. Yani o öyle bir mevsimde gittik ki bir geceliği o zamanın parasına göre bir gece otel parası 1.000 liradan aşağı değil ki, bugün için herhalde 20-30 bin lira daha fazla eder. Ve bulamıyorduk. Onlar tuttular bize bir şey ayarladılar. Bir köşk gibi bir yer. Bir de kendi arabalarıyla hizmet ettiler. Bir kuruş masraf yaptırmadılar. Oslo'dan da bir lokantacı geldi, yemeğimizi pişirdi. Bütün masraflarını üstlendi. Hiçbirisiyle de önceden bir ilişkimiz yoktu. Orada birdenbire karşımıza bulduk. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi şeye gidiyoruz. Gözlem yapmaya gidiyoruz. Güneşi görüyoruz sabah. Orada bir hanım dedi ki, lütfen dedi, sesimizi çıkarmayalım. Herkes uyuyor gece. Gece deyince şok oldum lan. Ne gecesi ya? Neresi gece? Şimdi biz alışmışız. Ama sonra o hanımın demesinden sonra ilgili ayetleri falan, bir de şey var. Orada bir televizyon ekibini de görevlendirmişlerdi. Bu vakfa geldiler. Buradan ta oraya gidişle her yerde bizi sürekli takip ediyorlar. Ulan nerede bu gece? Hani ya? Sonra ilgili ayetleri okudum. Baktım ki Allahü Teala öyle bir anlatmış ki orayı. Aman ya Rabbim. Öyle bir ayrıntılı anlatmış ki o beyaz gecelerde, efendim gündüz güneş ne zaman doğuyor? Fecir ne zaman oluyor? Yatsı ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Sabah namazı. Allah tüm özelliklerini ortaya koymuş. Şok olduk ve bizim bu çalışmalar tabii çok samimi olan birçok fizikçiyi ciddi manada etkiledi. Hala etkilemeye de devam ediyor. Çünkü o bölgeyi bir türlü anlayamamışlar şimdiye kadar bu ayetlerle. Ya biz şimdi Allah'ın yarattığı ayetleri, indirdiği ayetlerle birlikte okuduğumuz zaman Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun hiçbir şeyi yok, şüphesi yok yani. En küçük bir şüphesi ortaya çıkmıyor. İşte kutup bölgesine gittiğimizde o zaman şunu söylüyorlardı. Orada yaşayanlar ki çok haklılar. Ya eğer bu din Allah'ın diniyse
buraları unuttum.
Allah buraları bilmiyor mu? Ne oluyor ya? Bak Oslo'da bir hanımın evinde kalmıştık. Çok samimi bir hanım. Beyi de çok samimi bir insan. Diyor ki, ya diyor, oruç tutuyoruz, çocuklarım da tutuyor. Gece saat 11'de iftar oluyor. Hadi bir şeyler yiyoruz, 12'de yatsı oluyor. Ondan sonra sahur yemeğine sıra gelmeden sabah oluyor, güneş doğuyor çünkü. Ya bir buçuk saat. Ve çocuklarım sabahleyin okula gidiyorlar, sarhoş. Bu nasıl bir şey? Ama hamdolsun şimdi Haziran'ın en uzun günlerinde 21 Haziran'da bile Svalbard'da 14,5 saatten fazla oruç tutulmuyor. Ama eskiden olsaydı bu ayetleri okumamış olsaydık orada iki ay oruç tutacaklardı ki iki ay sonra oruçlarını bozsunlar. Çünkü güneşe göre. Halbuki Kur'an'da hiç Allah-u Teala bunları o kadar ince, o kadar ayrıntılı anlatmış ki biz oraya gidinceye kadar bu ayetleri anlamamız imkansızdı. Onun için Allah nasip etti, anladık. İşte Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler arasındaki bu bütünlüğü gördüğümüz zaman bilimde, teknolojide inanılmaz hedeflere ulaşılır. İşte o zaman bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu tümüyle ortaya çıkar. Ve bunu herkes kendi bilgisi ve kendi araştırmasıyla kavrar.
Peki.
Böyle şey yapalım. Allah yardımcımız olsun. Allah kabul eylesin. Yani kendi kitabına en büyük hizmeti yapanlardan eylesin. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.